Mev tek hecelik uyku, feryal tilmaç.
Ayrım 6.
İtiraf. Orayı ilk kez gördüğümde köprü altında böyle bir yerin ne işi var diye şaşırdığımı hatırlıyorum. Ekim başıydı sanırım. Havada nesneleri belirginleştiren parlak bir sonbahar ışığı vardı. Denizin üzerinde portakal rengi güneş kalıntıları, bembeyaz köpükler. Geç kalmış oldum randevuma koştururken önünden geçtim, dükkanın adı dikkatimi çekmişti. Koku. Severek okuduğum bir romanın adıydı. Sanırım o yüzden farkına varmıştım. Geçerken öylece göz attım. İçerisi yüzlerce tütsüyle, parfüm şişesine pek benzetemediğim boy boy cam şişeyle doluydu. Bir ara uğrarım diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama o tarafa tekrar yolumun düşmesi neredeyse birkaç ayı buldu. Bir akşam üzeri doktorumu görmeye gidiyordum. Dergiden erken çıkmıştım. Bu sefer epey vaktim vardı. Gitmeden köprü altındaki kahvelerden birinde sıcak bir şeyler içerim diye düşünmüştüm. Kokuyu tamamen aklımdan çıkarmış olmalıyım. Görünce şaşkınlıkla karışık bir sevinç duydum. Daha sonra dükkana gidip geldiğim aylar boyunca da adını koyamadığım, tanımlayamadığım bir havası vardı. Bulunduğu yere ait olmadığını düşündüren bir halde bu. Ama işin garibi, nereye ait olması gerektiğini de kestiremiyordunuz. İnsanda tuhaf bir boşlukta salınma duygusu uyandırıyor, küçücük evreni sadece kokularla tanımlanıyordu. En az kendisi kadar ilginç bir de sahibesi vardı, Selin Hanım. Onunla ilk karşılaşmamız da aynı akşam üzeri oldu. Aralık ayıydı, ısırıcı soğuk ve gri bulutlar şehrin bu yakasının kasvetine kasvet katıyordu. İki adım ötede ağaçların ışıklandırıldığı, biten bir yılın üzüntüsünü süslü vitrin camlarıyla, halis muhlis Türk, Noel babalarla, yadırganacak şey değil, ne olsa burası ana vatanıdır, geçiştirilmeye çalışıldığı şehrin diğer tarafından başka bir zaman hüküm sürüyordu eski yakada. Çok kesin, adı konulmadık bir sınır çizer gibiydi Galata Köprüsü arada. Bu ikilikten şaşkın, günün yorgunluğuyla bezgin, soğuktan titreyerek daldım küçük dükkana. İnce uzun dikdörtgen şeklinde minicik bir yerdi. Uzun kenarlardan birinin duvarındaki raflar, içinde renkli sıvılar olan, hepsi birbirinin eşi, dümdüz cam şişelerle doluydu. Şişe boyunlarında ucunda üstleri yazılı küçük metal plakalar olan zarif zincirler vardı. Karşısındaki duvara ince uzun dikdörtgen ahşap bir masa yaslanmıştı. Üzerinde yan yana dizilmiş, içleri tütsülerle dolu el boyaması kaba hattı seramik çanaklar duruyordu. Çanakların önlerindeki renkli isimlikler dikkatimi çekti. Okumaya başlayacaktım ki onun sesini duydum. Girişin karşısında duvardaki raflar gibi gül ağacından yapılmış sade bir masanın arkasında oturuyordu. Masanın üstünde birkaç kitap vardı, yeşil camlı bir banker lambası, açık bir defter, bir kahve fincanı, bir de içinde duman duman sigarasının durduğu, buraya ilişkin hemen her şey gibi dikdörtgen kül tablası. Sade havayı bozan tek eşya arkasındaki duvarda asılı, üzerinde küçük bir Eros figürü bulunan bronz saatti. Evet diye seslendiğinde neredeyse içeri girdiğim için suçlandım. Geldiğimde bir şeyler yazıyor olmalıydı, kalemi elindeydi, diğer eliyle gözlüğünü çıkarmış hafifçe sallıyordu. İyi akşamlar dedim, adeta özür dileyen bir ton kullanmıştım elimde olmadan. Çok hoş görünüyordu dışarıdan, merak ettim. Şöyle bir bakacağım, rica ederim rahatsız olmayın. Burası bir dükkandı, ben de potansiyel bir müşteriydim. Nasıl bir hava yaratıyordu bilmiyorum, ezilmiş hissediyordum. Yaşında ne olsa gerek diye düşündüm. En az 75'inde olduğunu tahmin etmiştim. Hiç beklenmedik şekilde gülmeye başladı. Buyurun rica ederim, daha neler, kapatayım burayı o zaman. Çok meraklıysam gidip evimde yazayım değil mi ama? Gülünce öyle bir enerji geldi ki yüzüne, hem kendi aydınlandı hem de sanki minicik dükkan. Yazıyor muydunuz, ne güzel. İşte yarıda kestiğim için şimdi gerçekten üzüldüm dedim. Sesimdeki ezik tonu bir kenara bırakıp en yetkin hissettiğim alanda sohbete başlamaya hazırlanarak. Yok canım, günlük notlar işte, bilirsiniz, yazmak denemez buna. Ben yazıyorum dedim hevesle, hem de profesyonel olarak. Bir şey demeden baktı suratıma ama öyle bir gülüş geçti ki gözlerinden, içinden aferin sana dediğine yemin edebilirdim. Anlamamazlığa gelerek devam ettim. Bir dergide genel yayın yönetmenliği yapıyorum. Hem de bir köşem var. Geçen sene bir de öykü kitabım yayınlandı diye üsteledim incinmişliğimi gizleyerek. O sayede mi diye sordu hiç duraksamadan. Önce yanlış anladığımı sandım ama doğrudan gözlerimin içine bakıyor, cevaplamamı bekliyordu. Doktora gitmeden öldürmek istediğim zaman dilime bir kabusa dönüşüyordu. Yine de hesap vermeden edemedim. Hayır hayır, hatta kitaptan sonra başladım dergideki işime. Bayağı da tutulmuştu. İki baskı yaptı. Yeni çıkan kitapları takip eder misiniz? Ne söylese sineye çekmeye hazır gibiydim. Düşünüyordum ki yaşına hürmeten. Adı neydi diye sordu. Sonunda ilgisini uyandırmayı başarabilmiştim. Bunu neden istediğimi ise anlayabilmiş değildim. Çok büyük mavi gözleri vardı. Mevsime rağmen yanık biteni, yaşına göre oldukça tuhaf kaçan yüz yuvarlak yanakları, iki yandan omuzlarına dökülen beyaz düz saçları. Ona yazabilirim diye düşünmüştüm belki de. Yaratıcılığımın tükendiğini hissettiğim o berbat zamanlardan biriydi. Konu sıkıntısı çekiyor, çizdiğim karakterlerden ben bile sıkılıyordum. Öykülerimin akıbeti çoğu zaman düzen, tümünü seç, sil oluyordu. Sesimdeki gururu saklamaya çalışarak aşk ağacı dedim. 40 yaşında bir adamdım. Hayatta yaptığım tek doğru dürüst iş o kitabı yazmak olmuştu. Bu sefer yüksek sesle attığı kahkaha iyiden iyiye sinirlerimi bozmuştu. Ona anlattığım öykünün adını İstihza koymaya karar vererek kendimi biraz olsun rahatlatmaya çalıştım. İki baskı yapmasına şaşmamalı dedi. Aşk dediniz mi akan sular durur. Neden sonra ciddileşip konuyu birdenbire değiştirdi? Kokuları anlatmamı ister misiniz? Tabii tabii, yazı deyince aklım dağıldı. Parfüm değil bunlar galiba, anlayamadım ama ne olduklarını. Küçük şaşkın bir çocuk gibi hissediyordum kendimi karşısında. Siz isterseniz olurlar dedi. Yani demek istiyorum ki bunlar sadece koku. Siz ne amaçla kullanırsanız kullanın. Benim sadece mutlu olmak için kokladıklarım var mesela. Yazı özlediğimde kokladıklarım var. Kafamı kaldırıp gözlerine baktım. Alaycılığın beklediğim izleri yoktu, hatta üzgün gibiydiler. Raflardan birine uzanıp rastgele bir şişe seçtim. Üstündeki küçük metal plakada Zeus altarı yazıyordu. Yeşilimsi gri renkte bir sıvıyla doluydu. Elimden yavaşça alıp kapağını açtı. Önce kendi kokladı, sonra da benim burnuma doğru uzattı. Ne kokuyor sizce diye sordu. Çam dedim. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmeyerek ve üzerimde yarattığı sürekli kendimi kanıtlama isteğinden nefret ederek. Gözünüzü kapatıp tekrar koklayın dedi. Saçmalık olduğunu düşünüyordum ama karşı çıkamadım. Gözümü kapattım, şişeyi tekrar burnuma götürdüm. Çam, sanki toz, çok hafif deniz ve dedim sonuncusunu bulamayarak. Ve zeytin yaprağı diye sözümü tamamladı. Evet dedim şaşkınlıkla. Mevsimlerden yaz, güneş son ışıklarını da toplayıp gitmiş ama henüz karanlık çökmemiş diye ekledi. Anlayamadığım bir oyun oynuyorduk sanki. Boş bakışlarımı görünce çok iyisiniz yine de. İlk sefer için çok çok iyi dedi. Lütfen alın bu şişeyi. Bu nasıl bir satış şekliydi anlayamamıştım ama teslimiyetimi bu noktada bozacak değildim. Teşekkür ederim. Fiyatı nedir? Bir daha gelirseniz bana öykü kitabınızdan getirirsiniz bir tane. Ödeşiriz. Saatime bakmayı o anda akıl edebildim. Randevuma 5 dakika kalmıştı. Mutlaka uğrayacağım dedim. Şişeye uzandığını görünce paket etmesine gerek olmadığını anlatan bir işaret yaptım. Alıp paltomun iç cebine koydum. Aceleyle çıkıyordum ki dönüp unutuyordum dedim. Burası ilgimi çekti çünkü çok sevdiğim bir romanın adını taşıyor. Kapı arkamdan kapanırken hafifçe gülümsediğini gördüm. İkinci görüşmemiz biraz da kendime hediye ettiği o koku yüzünden borçlu hissetmem nedeniyle oldu galiba. Yılbaşından 2 gün sonra Bankalar Caddesi'nde bir galeride arkadaşımın resim sergisinin açılışı vardı. Oraya kadar gitmişken uğrar, ayaküstü hal hatır sorar, yeni yılını kutlar hem de kitabımı bırakırım diye düşünmüştüm. Bu tip durumlar için ofise bulundurduğum ciltlerden birini imzalayıp çıktım dergiden. Tünele doğru yürürken bunun belki de iyi bir fikir olmadığını düşünüyordum. Sonuçta kendi isteğiyle hediye etmişti kokuyu. Ne yapacağımı da bilememiş çalışma odamda bir köşeye koymuştum. Yine de sorumluluk duygum ağır bastı galiba. Karaköy'e iner inmez köprüye doğru seyirttim. Yılbaşı sonrasının rehaveti buz gibi soğukla birleşince ortalık tenhalaşmış, köprünün karmaşası bile bir nebze yatışmıştı. Merdivenlerden inip dükkana doğru yürürken son anda vazgeçmek istedim ama bunları düşünürken kapıyı açmak için yavaşça ittirmiştim bile. Bu sefer önünde açık bir kitap duruyor, oysa kaşlarını çatmış dalgın ileri bakıyordu. Beni görünce şaşkınlıkla gülümsedi, karşılamak için ayağa kalktı. "Geleceğinizi düşünmemiştim," dedi, "hoş geldiniz." Unuttunuz mu? Söz vermiştim kitabımı getirmeye derken sesimdeki samimiyete ben bile inandım. Bu arada yeni yılınızı da kutlarım dedim kitabımı masanın üzerine bırakırken. Ah teşekkür ederim, rica ederim, oturun. Kahve içer misiniz? Doğrusu sıcak bir kahve iyi gelebilir. Dışarısı hakikaten çok soğuk. Masanın altındaki kapaklı bir gözden çıkardı, fincana kahve koydu. Teşekkür edip aldım. Birbirini az tanıyan insanların rahatsızlığıyla konuşmayı nasıl sürdürsem diyordum ki masanın üstünde duran kitabıma uzandı. Aşk ağacı öyle mi? Kapağı hoşuma gitti. Kitabı açtığında gözleri parladı. Sevinçle mi, alaylı mı çıkaramadım. Ah, imzalamışsınız da Ferit Bey, çok naziksiniz. Adımı yazmamışsınız ama gülüyordu. Sanırım mutlu olmuştu. Bilmediğimden. Aslında teknik olarak tanışmadık, değil mi? Adım Selin. Annem Frankofon kültürüne yakın bir kadınmış. Mış diyorum çünkü onu pek fazla tanımıyorum. Her neyse, Fransızca tınısı olan bir ismim olsun istemiş. İkimiz de güldük. Bu yaşa gelince insanın annesiyle ilgili acı anıları bile gülünesi olabiliyordu demek. Benim annem de Türk filmlerine meraklıymış. Evet, anlaşılıyor dedi. Daha da fazla güldük. İsimler imdada yetişmiş, gergin hava dağılmıştı. Aşklarınızı mı anlattınız? Yazarlar pek meraklıdır ruh röntgenlerinin çekilmesine. Aslında evet dedim. Hayatımdaki kadınlar bana hep birbirlerini tanıştırdılar, biliyor musunuz? Tüm ilişkilerimi soy ağacı gibi düşünüp yazdım. Adını da buradan alıyor zaten. Çok yaratıcısınız dedi. Artık tüpedüz alay ediyordu. Aşk olsun dedim. Ön yargılı olmayın. Beğeneceksiniz okuyunca. Ön yargılı olmayın. Beğeneceksiniz okuyunca. Zengin bir duygu düşünce dünyam vardır aslında. Yaşantıda sadelik, düşüncede ihtişam diye mırıldandı. Truman Capote. Ben de pek severim bu deyişi diye ağzımdan çıkar çıkmaz pişman oldum. Oscar Wilde dostum dedi. Daima bilmediğinizi itiraf edin. Size yaşlı bir dost tavsiyesi. Bu kadarı yeterdi. Tüm kanımın yüzüme hücum ettiğini hissediyordum. Seni alıntı yapmaya meraklı yaşlı cadı diye düşünüyordum. Onun hakkında yazacağım öykünün adını değiştirmeye, intihal koymaya karar vermek bile sakinleşmeme yetmiyordu. Kızmış mıydım, utanıyor muydum? Onu bile ayırt edemiyordum. İkisi birdendi galiba. Hızla ayağa kalktım. Kızdınız. Aslında amacım sizi kızdırmak değildi. Hayat alınacak derslerle doludur. 40 yıl daha yaşasanız yine yetmez. Ben 78 yaşındayım. Sözümü ciddiye alın. Gözlerine baktım. Çok maviydi. Bir o kadar da dürüst. Aslında bunu hep yapıyorum. Bilmediğimi belli etmek hep rahatsız etmiştir beni. Ağzımdan çıkanlara kulaklarım inanamıyordu. Belki de ondan önce kendi hakkında bir öykü yazıp adını da İspinoz koymalıydım. Bir senedir gördüğüm terapistime bile bu kadarını dökülmemiştim. Zaten herif ukala dümbeleğinin tekiydi. İyiden iyiye şişinmesini sağlayacağını düşündüğüm şeyleri kendime saklıyordum. Her neyse. Selin Hanım'ın gözlerinde gördüğüm anne şefkatimi diyeyim, kadınsı ilgimi bilemiyorum, hoşuma gitmiş, serenlerim inmişti. Bir sergi açılışına katılmam gerektiğini söyleyip gitmeye hazırlanıyordum ki, kenardaki masanın üstünde duran çanaklardan birinden bir deste tütsüyü alıp elime tutuşturdu. Yazarken yakın dedi, rahatlatır. Çanağın önündeki isimlikte Ünzile yazıyordu. Ne kokusu diye sordum. Bu sefer uğraştırmadı beni. Limon kekiği, rezene, koyun yünü ve yosun dedi. Sıcak bir yaz günüdür bu. Denizden hafif bir rüzgar eser. Yaşından önce büyümüş bir köylü kızı sahilde güzel kokulu otlar satar. Yüzüne baka kaldım. Teşekkür edip ayrıldım. Bu sefer tekrar geleceğimi biliyordum. Bilmediğim nedeniydi. Takip eden aylarda haftada bazen 15'te bir ona uğramaya adet edindim. İşteki problemleri anlatıyordum, edebiyattan konuşuyorduk. O benden daha ziyade pratik önerilerde bulunmamı istiyordu. Tanıdığım güvenilir bir elektrikçi var mıydı? Yurt dışından gelen arkadaşlarını götürebileceği yeni açılmış iyi bir lokanta biliyor muydum? Neden sonra ilişkilerden konuşur olduk? Ben ona hayatıma girip çıkan önemli önemsiz sayısız kadını anlatıyordum. O bana hep Rıza Bey'i. İki kere evlenip boşanmıştı söylediğine göre. Rıza Bey'le sevgili bile değillermiş anladığım kadarıyla. Karışık bir akrabalık ilişkileri varmış. Babasının ikinci eşinin ilk evliliğinden olan oğluymuş. Tüm aile ayaklanmış birbirlerine düşkünlükleri fark edilince. Rıza Bey'i eğitimine orada devam etsin diye apar topar Londra'ya yollamışlar. Selin Hanım'ı da koleji bitirir bitirmez evlendirmişler. Amerika'da yaşadıklarını söylediği iki kızı da bu evliliğindenmiş. 10 yıl sürmüş evlilikleri, çocuklarını düzenleri bozulmasın diye babalarına bırakmış. Ayrıldığımda 29 yaşındaydım, düşünebiliyor musunuz diye sormuştu. 40 yaşında bırakın evlenmeyi, henüz ciddi bir ilişki bile yaşayamamış olduğumdan düşünmekte zorlanıyordum doğrusu. Sonrasında imza günde tanıştığı bir yazarla evlenip Paris'e yerleşmiş. 2 sene sürmüş evlilikleri. Bir gün Selin Hanım sadece kendi seçtiği biriyle evlenme duygusunu yaşamak için evlendiğini fark edene, kocası Lyon'da bir konferanstayken valizini toplayıp haber vermeden İstanbul'a dönene kadar. Bir daha da evlenmemiş. Kimse Rıza Bey'e olan aşkını bitirememiş. Sanırım aşkımın ölmesi için bizzat Rıza'nın kendisiyle evlenmekten başka çarem yoktu demişti de, diğer seçenekleri yitiririm korkusuyla herhangi bir kadına bağlanmaktan kaçınmakla daima istenen erkek olarak kalabileceğimi düşünüp mutlu olmuştum. Aylar ilerledi. Dostluğumuz da öyle. Mevsim bahar oldu, şehrin en güzel zamanı geldi. Artık her hafta, bazen 3-4 günde bir uğrar olmuştum ona. Terapistimi görmeyi de bırakmıştım. İhtiyacım olan nitelikli bir sohbet, beni anlayan bir insandı, anlamıştım. Onun hakkında yazacağım öyküyü kafamda nihayet toparlamış, adını da İptila koymayı kararlaştırmıştım. Güneş de ılık, umutla parlak, insanı sarıp sarmalayan bir akşamüstü dergiden çıktım. İstiklal Caddesi'nin köşesine kurulmuş çingenelerden bir demet dergi saldım. Çiçeklerden en çok Nergis'i severdi Selin Hanım. Bir taksiye atlayıp köprü altına yollandım. Gittiğimde dükkan kapalıydı. İçime bir sıkıntı kapladı. Ne olur ne olmaz diye verdiği ev telefonundan aradım. Uzun uzun çaldırdım. Neden sonra tam da kapatmak üzereyken açtı. Ferit, siz misiniz? Rahatsızım, açamadım. Müsaitseniz eve kadar gelir misiniz diyor diye. Ferit, siz misiniz? Rahatsızım, açamadım. Müsaitseniz eve kadar gelir misiniz diye sordu. Sesi bitkindi. Belki de bana öyle geldi. Adresini verdi. Köprünün başına kadar yürüyüp tekrar bir taksi çevirdim. Yarım saati bulmadan Nişantaşı'nda oturduğu apartmanın önündeydim. Aktar Palas. Aktar soyadıymış, sonradan öğrenecektim. Önce Selin Hanım'ın zilini denedim. Sonuç alamayınca kapıcınınkine. Büyük bir otomat gürültüsüyle açıldı ağır demir kapı. Geniş mermer basamakları çıkıp dökme demirden süslü bir kafesin içindeki eski tip asansöre ulaştım. Üçüncü katta oturuyordu. Daire 6. Kapıyı çaldım. Kuşun ikinci ötüşünde açıldı. Selin Hanım üstünde açık sarı bir sabahlık olduğu halde açtı kapıyı. Hastaydı besbelli ama tuhaftır, her zamankinden genç görünüyordu. Nergisleri uzattım. Teşekkür edip aldı, derin derin kokladı. Geçsenize Ferit dedi. Her zamanki gibi naziksiniz. Hoş geldiniz. Peşinden salona doğru seyirttim. İçim bir şekilde tedirgin. Caddeye bakan pencereler hariç kalan üç duvar kitap dolu raflarla kaplıydı. Geniş kanepede yastığıyla kırmızı lacivert ekose battaniyesi duruyordu. Hemen yanındaki sehpada ise birisi açık yerinden ters... Hemen yanındaki sehpada ise birisi açık yerinden ters çevrilmiş üç cilt. Amak-ı Hayal, Büyük Saat, De Profundis. Kusura bakmazsanız uzanacağım dedi. Lütfen rahatınıza bakın diye karşılık verdim. Uzandığı yerden ölgün gözlerle baktı gözlerimin içine. Biliyor musunuz dedi, iyi değilim. İyi görünüyorsunuz bence dedim ama iyi değildi, aynı fikirdeydim. Kimi zaman pek hazır hissederdim. Derdim ki şimdi gelip alabilirsin beni ama şimdi. Yarın bir akşam simidinin tadında yaşama yeniden tutunabilirim. Hayatı onurlu yaşamak lazım ki sonuna geldiğinizde başınız dik olabilsin. Uzandığı yerde kıpırdandı. Arkanızdaki masada bir kutu var Ferit, alın dedi. Söyledikleriyle şaşkın kalkıp aldım kutuyu. Açın dedi, açtım. İçinde dükkandaki masasının arkasında asılı duran bronz saat vardı. Bunu sizin için ayırdım dedi. Hem kıymet bilecek biri, bir sanatçı, hem de hayatımın son günlerinde gelen bir lütuf. Dostluğunuza ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne diyeceğimi bilemedim. Kendimi bıraksam ağlayabilirdim. Boğazıma sıralanan kelimeleri zorlukla çıkarabildim. Asıl ben teşekkür ederim size. Sohbetiniz, dostluğunuz, bilmediğim başka bir anlamı keşfetmeme yol açtığınız için. Sus çocuk dedi. Bana ilk kez sen diye hitap ediyordu. Beni üzme. Kutunun yanında duran telefon defterim. İçinde Rıza'nın telefonu var. Bir şey olursa onu ara. O her şeyi halleder. Ben arayamam, anlıyorsun değil mi? Deyim kendini doğruluyor, ne dersin? Seni ölene kadar aramayacağım. Gülmeye çalıştı. Ben de. Beceremedi. Ben de. Böyle fena sözler etmeyin diye itiraz ettim. Ne dersiniz siz hep? Kelam canlıdır. Gülümsedi. Uzanıp yanağından öptüm. Gitmem gereken bir iş yemeği vardı. Vedalaştık. Ertesi gün uğramaya söz verdim. Saat kutusunu kolumun altına aldım. Tekrar anımsattı. Rıza Bey'in numarasını cep telefonuma kaydettim. Kapıyı sıkıntıyla çekip çıktım. Apartmanı arkamda bırakıp taze havaya ulaştığımda da rahatlayamadım. Gerisin geriye Beyoğlu'na döndüm. Taksiden meydanda inip Asmalı Mescid'e kadar yürüdüm. İstiklal Caddesi her zamankinden de kalabalık, hatta boğucu geldi. Gelip geçen insanlarda Selin Hanım'ın yüzünü görüyordum. Gülüp şakalaşarak yürüyen genç çocuklarda, sevgilisinin kolunda yanımdan geçen kızlarda, bir vitrinin önünde tek başına durmuş kitaplara bakan yaşlı kadındı. Yemeğin olduğu lokantaya vardığımda yarım saatten fazla gecikmiştim. Tanıdık garsonlardan biri hoş geldiniz, arka taraftalar dedi. Kutudaki saati ona emanet edip arka taraftaki terasa çıktım. İçkilerini almışlar, yemeğe başlamak için beni beklemişlerdi. Özür dileyip oturdum. Kafamı dağıtmam gerekiyordu. Kendime hemen bol buzlu bir rakı koydum. Soğuk tepsisi geldiğinde ilk kadehin dibini çoktan bulmuştum. Yeni bir strateji, sayfa sayısının artırılması, reklam verenler gibi kelimeler büyüyüp kulağıma ulaşıyor ama bir türlü yoğunlaşıp sohbeti takip edemiyordum. Arkadaşlar halimdeki tuhaflığı sezdilerse de üstelemediler. Mezelerle 3-4 kadeh içip sıcaklar gelmeden izin isteyip kalktım. Birkaç cılız itiraz geldi ama daha teras kapısına ulaşmadan masadan kolektif bir kahkahanın yükseldiğini duydum. Keyifleri yerindeydi. Kalkıp gitmemi çok umursamamışlardı. Rahatladım. Kasanın altına koydukları saatimi alıp çıktım. Aklım hala Selin Hanım'daydı. Ertesi akşam iş çıkışında gittiğimde zilini çaldım. Kapı açılmadı. Apartmanın önünde dikilmiş huzursuzca sallanıyordum. Elim kapıcının ziline gitti. Otomat tanıdık gürültüyle açıldı. Asansörü bekleyemeden koşar adım çıktım 3 katı. Kapıyı çaldım açılmadı. Çok kez tekrarladım. Olmadı. Galiba zaten biliyordum. Tuhaftır, bazen bilirsiniz aslında da kondurmak istemezsiniz. Gidip kapıcıyı buldum, birlikte yukarı çıktık. Kapıyı yedek anahtarla açtık. Ruhu çok uzaklara gitmişti. Selin Hanım'ın sarı sabahlığa bürünmüş bedenini kanepede kıvrılmış yatar halde bulduk. Kas katı kaldım salonun girişinde. Acaba ne kadardır böylece yatıyordu? Kapıcının uyarısıyla kendime geldim. Rıza Bey'i aradım. Kendimi tanıtmadım, tanısaydım da tanımaz diye düşünmüş olmalıyım. Neler konuştuk hatırlamıyorum. Durumu o kontrol altına almıştı sanırım. Kızlarının Amerika'dan gelmeleri beklendiğinden cenazesi 3 gün sonra kaldırıldı. Teşvikiye Camii'nin avlusunda bir avuç insan vardı onu uğurlamaya gelen. Birkaç arkadaş, kızlarıyla birlikte Rıza Bey olduğunu tahmin ettiğim omuzları çökük, beyaz saçlı, yaşlı bir adam, bir de ben. Güzel, güneşli bir pazar günüydü. Semt alabildiğine sakin. Bir tek Rıza Bey'le ben ağlıyorduk. Giderken Selin Hanım.
Ayrım sonu.